küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bugün aslında küresel gelişmelere baktığımız zaman durgun bir uluslararası siyaset ortamına şahitlik ediyoruz. Bu acaba iyi mi kötü mü çok da emin değilim.
Fırtına öncesi sessizlik mi?
Amerika cephesinde yani iç siyaset denklemlerinde bazı gelişmeler var. Başkan Biden'a karşı hem Demokrat Parti cenahında hem de Cumhuriyet Partisi cenahında yeni bir başkanlık adaylığı süreci var biliyorsun.
Evet.
2024 Kasım'da
sağlığı ile ilgili spekülasyonlar da yapılıyor.
2024 Kasım'da bir ABD'de başkanlık seçimi olacak. Muhtemelen Biden'ın ikinci dönem seçilme ihtimali en azından kendi partisi içerisinde de çok mümkün olmayacak. Sağlığı ile ilgili yine kanser teşhisi koyulduğunu, daha önceden de koyulduğunu ama bir şekilde şu andaki görevine devam ettiğini biliyoruz. Cumhuriyetçi Parti içerisinde de adaylık yarışı var Trump'a karşı. Trump'ın ikinci kez başkan adayı olup olmayacağına yönelik ciddi şüpheler var. Çok da güçlü rakipleri var. Ukrayna Savaşı ABD tarafından baktığımız zaman evet belli bir politika sürekliliği var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Destek devam ediyor. Ve Ukrayna cephesinde de son günlerde bazı askeri gelişmeler var. Bakhmut cephesinde Rusların ağır kayıplar verdiği, hatta Rusya tarafından gelen bazı kapalı analizlerde, yani çok açık olmayan analizlerde Rusların zor durumda olduğu, seferberlik noktasındaki işleyen sürecin çok da etki ortaya çıkarmadığı sahada anlaşılıyor. Bunun bir sebebi bana göre Ukrayna'nın motivasyonunun çok yüksek olması. Çünkü savaşın bir yılı geride kaldı. Burada ciddi, en azından tırnak içerisinde, başarılar elde ettiler. Rusları geriletemeseler de bazı alanlardan çekilmeye zorladılar ve Batı'nın silah yardımı desteğiyle de ciddi anlamda karşı tarafa zarar verdiler. Ruslar da herhalde bunu şu anda hissediyor, yakından hissediyor. Bu desteğin devam edeceği anlaşılıyor.
Önemli gelişme tarafında de var bugün. İlk Patriot sistemlerinin aktivite edildiğiyle yönünde.
Yani Ukrayna'ya ABD tarafından.
Hava savunma sisteminin artık yavaş yavaş hayata geçeceğini gösteriyor. Rusların işini daha zorlaştıracak.
Şimdi hem savunma sistemi hem tankların artık yavaş yavaş ulaşmaya başlayacak olması, ki hatırlarsan bu tank mevzusunu konuştuğumuzda sayı çok fazla değildi. Evet. Belki 100 tanka civarında bir rakamdan bahsediyordu. Ama şimdi sadece 80-90 civarında Leopard tankını Almanya kendi başına sağlayacak. Bir kısmını kendisinden verecek, bir kısmını ittifak üyelerinden toplayarak verecek.
Tabii gittikçe sayı artıyor.
Dolayısıyla gittikçe sayı artıyor ve biz burada hep seninle konuştuk. Mart ayında artık kış sezonunun da bitmesiyle birlikte yeni
büyük savaş başlayacak.
Avrupa içerisinde çok canlı bir tartışma yok aslında. Ukrayna hala birinci öncelik ama Avrupa'nın genelini ilgilendiren büyük bir dış politika hamlesi meselesi.
Yok, iç meseleler var.
Çok
grevler yaşanıyor.
Grevler var.
Birçok ülkede.
İngiltere'de, Fransa'da. Özellikle Fransa'da.
Emeklilik reformuyla ilgili Fransa'da yaşanan gelişmeler var. Macron'un önünde bayağı baskılar söz konusu. Biraz kendi iç meselelerine odaklanmış durumda.
Öte yandan Orta Doğu'ya bakıyoruz şöyle. Yine orada da çok büyük gelişmeler yok. İran temelli bazı gelişmeler var. Geçtiğimiz hafta yine yapılan önemli bir açıklama vardı. İran'ın 12 gün içerisinde bir nükleer bomba yapabilme kabiliyetine ulaştığı.
Uranyum zenginleştirmesi noktasında %80-90'lar seviyesine artık ulaşmış bir
İran. Bu tabii çok ciddi bir mesele. Orta Doğu'da bundan rahatsız olacak ilk ülke İsrail ve İsrail'in de İran'a yönelik çeşitli örtük operasyonları yaptığını biliyoruz. Amerika da bundan çok rahatsız. Nihayetinde bu ciddi bir sorun.
Amerika Genelkurmay Başkanı bölgeye geldi.
Evet, Amerika en belki bizi, Türkiye'yi de ilgilendiren mesele Suriye'de PYD ile görüştü mü, görüşmedi mi, yoksa sadece Amerikan üslerini mi ziyaret etti? Zira Amerikan üsleri dediğimiz zaman da tabii böyle büyük bir üsten bahsetmiyoruz. Çeşitli irtibat noktaları var.
Toplam 809 civarında asker.
Evet, 809 civarında asker var. Bunu anlaşılan Amerikan askerlerinin güvenliğini bir tür bakma, kontrol etme şeklinde açıkladılar. Ama Türkiye ABD'nin Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve bu konuda bir izahat istedi. Seçim öncesinde Türk-Amerikan ilişkilerini gelebilecek bir husus. Dolayısıyla ya Asya tarafında da çok böyle büyük meseleler yok. Biz biraz bugün seçim öncesinde dış politikayı konuşalım. Deprem meselesi zaten Türkiye'nin gündemini şu anda ağırlıklı olarak meşgul ediyor. Hatta depremle dış politika arasında bir ilişki kurabilir miyiz? Türkiye'nin dış politikasında bazı değişiklikler olur mu? Oradan başlayarak yeni döneme dair dış politikada kimler ne söylüyor? Hem Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Millet İttifakı'nın adayı da dün itibariyle belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı.
Bir netleşme var artık orada.
Burada dış politika nereye gider? Neler olur? Şimdi deprem mevzusunda dış politika depremden önce birkaç başlık önemliydi. Türkiye'nin Ukrayna politikası ve oynadığı rol birinci öncelikli dış politika ajandasında yer alıyordu. Normalleşme önemli bir başlıktı ama biz normalleşmeyi daha çok Suriye, Mısır ve Ermenistan bağlamında konuşuyorduk. Evet. Ama Suriye'de bazı flash gelişmeler olabilirdi deprem olmasaydı. Yine bazı gelişmeler var. Üçüncü konu da dış politikada ağırlıklı olarak Yunanistan meselesiydi. Orada bir retoriksel bir gerilim vardı. Doğru. Türkiye ile Yunanistan arasında. Hatta Batılılar bir tür Yunan-Türk savaşı çatışması kaza da olsa olabilir miyi sormaya başlamışlardı ki deprem yeniden bir deprem diplomasisini ve yumuşamasını beraberinde getirdi. Ermenistan'dan ilk defa kara sınırını açarak bir yardım geldi, konvoyu geldi. Evet. Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi, Ankara'ya geldi. Bu Ermenistan'da biraz milliyetçi Ermeniler açısından büyük bir eleştiri konusu da oldu. Ama çok üzerinde de durulmadı. Sonra Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi.
En anlamlı gelişme bence
oydu. Şimdi birinci soru şu, deprem dış politikayı, evet, bu dış politika dosyalarını ne ölçüde etkiler? Örneğin Suriye'de bir normalleşmeyi konuşuyorduk ama Suriye'de de deprem oldu. Orada da hala taşlar yerine oturmuş değil. Askeri operasyon konuşuyorduk. Şimdi ne aşamadayız? Normalleşme mi, askeri operasyon mu? İkisi birlikte mi? Önce buradan başlayalım. Evet. Sonrasında da bizi nasıl bir dış politika tartışması bekliyor seçimler öncesinde Türkiye'de? Onu konuşalım.
Yani tabii deprem çok önemli bir etki yarattı ama bunun jeopolitik ve siyasete yansımaların çok fazla olmayacağını söylemiştim. Evet, belli anlamda bir yumuşamaya neden oldu çeşitli gerginlik alanlarında. İşte Yunanistan'la Türkiye arasında veya Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Ancak yapısal bir değişim dönüşüm olması mümkün değildi. Zaten var olan ve olabilecek süreçler ise katalizör etkisi yarattığını söylemek mümkün. İşte Mısır bence bunlardan bir tanesiydi. Mısır Dışişleri Bakanı Sayın Şükrü'nün Türkiye'ye ziyareti ve çok olumlu açıklamalar yapmasının daha öncesi de var. Sayın Erdoğan'la Sisi, işte Katar'da malum Katar emirinin belki arabuluculuğunda bir görüşme gerçekleştirdiler ayaküstü. Bunun devamlı niteliğinde deprem yaşanmasının ardından Mısır bunu belki fırsata çevirerek Türkiye ile daha fazla yakınlaşmak adına hem yardım faaliyetlerinde bulundu hem de siyasi adımlar attı. Türkiye de buna olumlu yanıt verdi ve orada bir süreç deprem diplomasisi üzerinden daha hızlandırmış oldu bu normalleşme süreci açısından. Yine keza işte Ermenistan'la yaşanan gerginlikte bir yumuşama, Yunanistan'la yaşanan gerginlikte bir yumuşama oldu. Ama bu iki ülke içinde veya diğer başlıklarda yapısal bir değişim dönüşümün deprem üzerinden olmasını beklemek çok mümkün değil. Dolayısıyla süreç kendi doğasında bence devam edecek. Deprem böyle bir parantez açmış olacak bu meselelerde diye düşünüyorum. Türkiye'nin temel jeopolitik öncelikleri, Türkiye'nin çıkarları merkezi işlenen siyasette bir değişim olacağını ben açıkçası düşünmüyorum.
Evet. Peki önümüzde şimdi bir seçim var. Bu deprem nedeniyle dış politikada bir değişim olmayacağını söyledin ama seçim bağlamında iki farklı dış politika söyleminin
bu çok birbiriyle önemli. Türkiye'nin geleceğini bence
mücadele edeceği anlaşılıyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı meselesi var. Dış politikada nasıl bir farklılık söz konusu olabilir? Evet. Yani şu anda önce bu iki dış politika farklılığını istersen açalım biraz. Sonrasında da bunun seçim sonuçlarına bağlı olarak nasıl etkilenebileceğini konuşalım.
Evet, şimdi tabii karşımızda ikili bir denklem var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin dışarıdan yine desteklediği bir yapı. Bunun olası dış politikası zaten mevcut devam eden sürecin bir devamlılığı şeklinde olacaktır. Türkiye'yi merkeze alan, büyük güçlü Türkiye vizyonuyla hareket eden işte yeni Türkiye yüzyılı söylemiyle hayata geçecek. Türkiye'yi bölgesinde ve küresel anlamda bir aktör haline getirecek bir ülke tahayyülü. Dış politikada bir normalleşme süreci vardı. Buna yatırım yapılmaya devam edilecek. Yine askeri harekatlarla Türk ordusunu caydırıcı bir güç olarak konumlandıracak. Türkiye'nin hem yumuşak güç öğelerini hem de aynı zamanda askeri güç öğelerini ön plana çıkartacak bir yaklaşım vardı. Bu devam edecek. İşte Somali'de Türk askerinin varlığı ve devlet inşası, Libya ile olan ilişkiler ve oradaki tezkereler bağlamında Türk ordusunun Libya'daki pozisyonu devam edecek. Ulusal mutabakat hükümeti sonuna kadar desteklenecek ve burada deniz yetki alanları arasındaki anlaşma bağlamında o mavi vatan ideali Libya ile birlikte devam ettirilecek diye düşünüyorum. Bu çok önemli tabii. Bununla birlikte biraz doğuya dönüp baktığımızda PKK ile mücadele yine dış politikanın ana esas öğelerinden bir tanesi olacak Cumhur İttifakı'nda. Bunun için de sınır ötesi askeri harekatların merkezinde olduğu, yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok aktif ve caydırıcı bir güç olarak bu ülkelerde kullanılacağı bir yapı karşımızda olacak. Ukrayna-Rusya meselesinde yine üçüncü yol dediğimiz Türkiye'nin eşsiz bir pozisyonu vardı. Bu devam ettirilecek. Her iki tarafa da aynı anda yakın ara buluculuk rolü ve krizi fırsata çeviren Türkiye'nin jeopolitik gücünü tahkim edecek bir anlayış burada devam ettirilecek. Yine küresel anlamda baktığımızda Batı-Doğu dengesini koruyacak. İki tarafı da tamamen angaje olmayacak ama iki taraf arasında bir denge siyasetiyle Türkiye'yi merkeze alacak bir yaklaşım. Yani aynı anda hem NATO üyeliği hem Rusya'yla ve Çin'le yakın ilişkileri ortaya koymaya çalışan bir anlayışla dış politika bence yönetilmeye devam edecek. Ama tabii Millet İttifakı'na baktığımızda daha net bir fotoğraf henüz yok. Nihayetinde 6 partinin bir araya gelerek kurduğu bir yaklaşım var. Farklı ideolojiler ve farklı dış politika yansımaları, yaklaşımları olduğunu görüyoruz. Yine dışarıdan HDP'nin bu yapıya destek verip vermemesi tabii dış politikayı bence çok ciddi anlamda Millet İttifakı'nın değiştirme potansiyeline sahip. Yani mesele bazlı ele aldığımızda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Libya tezkerelerine karşı olduğunu, Libya ile yürütülen mevcut siyasete karşı olduğunu görmüştük. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmesi de deniz yetki alanlarının üzerine bir anlaşma yapılması konusunda da CHP'nin çok ciddi çekinceleri vardı. Ama bir yandan baktığımızda işte Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi ise bu süreci desteklemişti. Yani burada çok Türkiye'nin ulusal güvenliğine ilişkin ana meselelerde farklı yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Keza yine işte PKK ile mücadele konusunda da Türkiye'nin sınır ötesi askeri harekatlarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel anlamda karşı olduğunu ama diğer partilerin büyük ölçekte özellikle İYİ Parti'nin burada öne çıktığını ve desteklediğini görüyoruz. Keza Rusya'ya yaklaşım açısından da baktığımızda mesela Meral Akşener Rusya'ya yönelik NATO'ya batıdaki ülkelerin uyguladığı yaptırımlara Türkiye'nin uyması gerektiğini, daha sert bir pozisyon alması gerektiğini söylerken diğer partiler özellikle yine CHP farklı bir pozisyon almıştı. Keza işte sınır ötesi askeri harekatlarda tezkereye Cumhuriyet Halk Partisi'nin onay vermediğini ama İYİ Parti'nin ve diğer partilerin genelde desteklediğini, onay verdiğini gördük. Tabii bu kaotik bir fotoğraf bize veriyor. Liderler kendi aralarında nasıl anlaşarak bir dış politika siyaseti izleyecekler? Buradaki belirsizlik bence varlığını koruyor. Şimdi bir bildiri yayınladılar. Burada 8. maddede işte Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'nun diğer parti başkanlarıyla uzlaşı halinde ulusal güvenlik meselelerine ilişkin kararlar alacağını söylüyor. Tabii bu 6 parti bir araya gelerek Türkiye'nin temel meselelerinde dış politika hamlelerinde nasıl ortak karar alabilecekler ve hangi anlamda Türkiye dış politikasını uygulamaya devam edecek? Tabii bu konuda şu anda net bir şey söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi temel meselelerde benim en azından yakın takip ettiğim meselelerde farklı pozisyonlar sahip.
Mesela Suriye çok somut konuşmak gerekirse Suriye Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi.
Tabii.
Ve bu ulusal güvenlik meselesi bir sorun olduğu için bir ulusal güvenlik meselesi ve bu sorun tam anlamıyla ortadan kalkmış değil. Bu tehdidi minimize etme ihtimaliniz söz konusu olmak zorunda. Yani ya minimize edeceksiniz, tehdidi ortadan kaldıracaksınız ya da başka yöntemler kullanarak tehdidi ortadan kaldırmak için çabalayacaksınız. Evet. Burada bu 8. madde eğer iktidar değişimi olursa nasıl hayata geçecek? Yani 6 parti içerisinde
Şimdi Suriye ile ilgili meseleler dediğin gibi mesela masaya yatıralım. Şimdi bir Esed rejimiyle normalleşme ve görüşme meselesi.
Evet.
Şimdi burada 6 partinin de farklı görüşleri olduğunu görüyoruz. Mesela Ahmet Davutoğlu bu konuda çok sert. Hükümeti de eleştirdi.
Hatta son dönemde yani Suriye politikasını dizayn etmiş ve
katkı sunmuştu ve ilkesel olarak kendi durduğu noktadan Esad'la kesinlikle görüşülmemesi, masaya oturulmaması gerektiğini düşünüyor. Bir, bu elde var. Diğer partiler ise özellikle Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti kesinlikle Esed'de masaya oturulması ve anlaşılması gerektiğini düşünüyor. Şimdi burada çok ciddi bir makas var. İki, PKK ile mücadele, yani Suriye ayağıyla PKK'nın PYD ve YPG ile mücadele konusunda CHP'nin çok farklı yaklaşımları var. Zaman içerisinde aslında PYD-YPG'nin ciddi bir tehdit olmadığını, müzakere yoluyla bu sürecin yönetilebileceği düşüncesine sahipken İyi Parti ve diğer partiler genel anlamda çok daha sert bir şekilde PKK ile mücadele edilmesi gerektiğini savunuyor. Bu da ayrı bir mesele. Diğer bir başlık mülteciler meselesi. Şimdi İyi Parti burada mülteciler konusunda, Suriyeli mülteciler konusunda çok sert bir yaklaşıma sahip. Bu mültecilerin hızlı bir zaman içerisinde ülkelerine gönderilmesi gerektiğini savunuyor. Ama mesela Deva Partisi ve Gelecek Partisi veya Saadet Partisi burada çok farklı yaklaşımlara sahip. Mültecilerin cebren asla gönderilmemesi gerektiği, bu meselenin entegrasyon politikalarıyla çözülmesi gerektiğini savunuyorlar. Sadece Suriye başlığında bile en temel Türkiye'nin ulusal güvenliğini etkileyecek 3-4 konuda 6 partinin bambaşka farklı çok uç kutuplarda düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi oluşturdukları model, hani yayınladıkları bildiri bağlamında olası yeni Cumhurbaşkanı'nın tüm bu diğer parti başkanlarıyla istişareyle değil, bakın altını çiziyorum, uzlaşıyla karar alacağını söylüyor. Yani uzlaşamadıkları takdirde bir karar alamayacaklar. Peki uzlaşamadıkları zaman ulusal güvenliğe ait bu konularda Türkiye boşlukta mı kalacak? Ya bu çok ciddi soru işaretleri barındırıyor.
Ukrayna meselesinde nasıl bir pozisyon sergileyebilirler peki? Yani orada Türkiye'nin mevcut pozisyonunu değiştirmek çok kolay olmayacak gibi gözüküyor. Burada yani özellikle
bence değiştirmemeleri gerekir bir defa. Öncelikle yani politik önerisi soruyorsan bana. Çünkü Türkiye gerçekten en başarılı bir şekilde yönettiği alanlardan bir tanesi bu savaş oldu. Üçüncü yol dediğimiz eşsiz bir pozisyona sahip oldu ve Batı-Doğu dengesini, Rusya ve diğer ülkelerle olan dengeyi eşsiz bir şekilde korudu ve bunun çok olumlu sonuçları da oldu. İşte küresel gıda güvenliğinin dahi tesis edilmesine Türkiye ana oyuncu haline geldi ve olası bir anlaşma ve uzlaşının da yöneteceği mecra haline geldi Türkiye. Ve kendi çıkarları açısından da baktığımızda ithalat-ihracat dengesi, işte Rus sermayesinin Türkiye'ye gelmesi gibi birçok başlıktan bahsediyoruz. Türkiye'nin arz güvenliği, Türkiye üzerinden Avrupa'nın arz güvenliğin şekillenmesi gibi alanlarda Türkiye bu krizi fırsata da çevirdi. Dolayısıyla bu pozisyon korunmalı. Peki olası Millet İttifakı'nda bu pozisyon korunabilir mi? Çok o konuda da şüphelerim var. Çünkü o bağlamda da farklı açıklamalar söz konusu. Bazı aktörler Millet İttifakı'nın içerisinde mevcut dengenin korunması gerektiğini savunurken, bazı aktörler ise işte S-400'lerden feragat edilmesi gerektiği, NATO blokuyla tamamen hareket edilmesi gerektiği ve Rusya'ya yönelik yaptırımların desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi bu meselede nasıl uzlaşacaklar? Orada da ciddi bir müphemlik var açıkçası.
Türk-Amerikan ilişkileri de yine çok önemli bir başlık. Çünkü Türkiye'nin dış politikasını etkileyen birkaç başlığı aynı anda eş zamanlı bir şekilde etkileme potansiyeline sahip ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler. S-400 meselesine değindim.
Kesinlikle. Mesela S-400 konusunda çok farklı düşünceler var. Mesela Meral Akşener öyle bir iddiada bulunmuştu. S-400'lerin depoya kaldırılması ve işte kassa yaptırımlarından kurtularak yeniden F-35 projesine dönülmesi gibi yaklaşımlar söz konusuydu. Ama bazı partiler bunu farklı bir şekilde kolluyor. Dolayısıyla yani temel mesele şu. 6 tane farklı ideolojik yapıya sahip farklı partinin ulusal güvenliğe ilişkin tabii farklı düşünceleri var. Bunları nasıl bir araya getirecekler ve Cumhurbaşkanı'nın, yeni olası Cumhurbaşkanı'nın uzlaşıyla bu liderlerle anlaşarak bu kararlar alması nasıl mümkün olacak? Yani hele ki son bu 3-4 günde yaşanan görüntüler bu uzlaşının çok kolay olmayacağını da bize göstermiş oldu açıkçası. Dolayısıyla burada ciddi benim şüphelerim var.
Peki yani bu konusunda. Cumhur İttifakı açısından bu konulara aynı şekilde yaklaşılacağını düşünüyor musun?
Yani şu ana yani kadar benzer şekilde bir politika yani
bir süreklilik izlendi. Mi olacak?
Bir defa yani ideolojik yakınlık ve dış politikada ulusal güvenliğe dair ortak hassasiyetler söz konusu her üç partide de. Özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin dış politikaya yaklaşımında, Türkiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili meselelerde şu ana kadar ayrışını ben hiç görmedim. Ortak bir noktada pozisyon aldılar. Ayrıca orada tabii model farklı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan evet istişare ediyor liderlerle ama uzlaşıyla bir karar almak durumunda değil. Böyle bir bağlayıcılık da.
Bir de liderler diplomasisi gibi bir avantajı evet. var.
Yani yok, böyle bir söz de vermiş değil millete. Dolayısıyla orada yapı da farklı ama aynı zamanda ortak hassasiyetler de var. İşte PKK ile mücadele, sınır ötesi askeri harekatlar, Rusya-Ukrayna meselesine bakış, ABD-Rusya dengesinin korunması ile ilgili hassasiyetler, Libya meselesi, Doğu Akdeniz, Mavi Vatan gibi birçok meselede tamamen bence ortak anlayışlar var. Ha, belli konularda farklı hassasiyetler de oluştu, oluşmuş olabilir. Mesela Irak içerisindeki dengeler ve Irak Kürt bölgesel yönetimine bakış açısı, MHP ile AK Parti arasında bazı ton farklılıklar olabilir. Ama burada da tarafların bir araya geldiğini ve yaklaştığını gördük. Mesela MHP eskiden daha sert yaklaşırdı İKB'ye yönelik bakış açısı. Ama onun da bu pozisyonunun yavaş yavaş değiştiğini, daha fazla AK Parti'ye yakın bir noktaya geldiğini gördük. Çünkü orada tabii Türkiye'nin de yaklaşımıyla Irak Kürt bölgesel yönetimi PKK ile mücadelede Türkiye'nin destekçisi haline geldi. Bu değişim de MHP olumlu karşıladı ve o konuda böyle o pürüzler de bence giderildi. Ama işte altılı masada ki denklem çok farklı. İdeolojiler bir defa çok farklı noktalarda. Hele ki bir de hep şimdi konuşmadık. HDP faktörü var. Yani bugün işte Mithat Sancar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra açıklama yaptı ve biz de HDP olarak bu sürecin parçası haline gelmek istiyoruz. Ama bunun için de biz de gelip görüşmeli ve belli bir müzakere oluşturmalıyız dedi. Eğer dışarıdan Millet İttifakı'nı HDP destekleyecekse aynı zamanda onun da şartları olacak. Şimdi HDP'nin olduğu bir yerde PKK ile mücadeleyi nasıl yapacaksınız? Sınır ötesi asker harekatları nasıl yürüteceksiniz? Yani o iyice müpem bir durum yaratıyor açıkçası.
Evet, peki Can. Teşekkürler bugünkü değerlendirmelerin için.
Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, bugün uluslararası siyasetteki son gelişmeleri konuştuk. Türkiye'deki dış politikada muhtemel olası gelişmeleri, seçim öncesindeki bu dış politika yarışının hangi konular üzerinde odaklanabileceğini biraz değerlendirdik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden beraber olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.